Yani şey düşüneceğiz. Bunlar nesnenin tasından geliyor olması da yatan anlam şu. Nesne tekil, tikel ve evrensellik kavram belirlenimlerini moment olarak, negatif olarak kendisine kapsıyor. Çünkü tasımı analiz ettiğimiz zaman da yargıyı buluyoruz. Yargıyı analiz ettiğimiz zaman tekil tikel, tikel evrensel vesaire kavram momentlerini buluyoruz. Dolayısıyla nesnenin kendisinde onu analiz ettiğimiz zaman şeyi bulacağız. Kavram momentlerini bulacağız. Yani nesne hem evrensel, hem tikel, hem tekil. Bu kadar. Nesnede başka yakın belirlenim yok. Yani geldi ya, nesne tözde olabilir, özdekte olabilir, şeyde olabilir. Ama şey nesne değildir. Cisim bir nesne değildir. Töz nesne değildir. Bunun anlaşılırlığı için gereken şey, bize nesneye geldiğimiz zaman bütün o töz, şey falan gibi kategorilerin moment, negatif olması. Değil mi? Diğeri de ortadan kaldırılmış olarak bulunuyor olmaları. Ama onunla ilgilenmiyoruz. Yani heykel nesnenin töz mü, cisim mi, şey mi, silisyum mu ya da demir mi olduğuyla ilgilenmiyor. Nesne tin de olabilir. Yani nesne kavramı sadece fiziksele bağlı değil, doğala, özdeksele bağlı değil. Tin de olabilir.
Ayrıca nesne diye de bir şey yok demiştin.
Tamam. Ne
yani nesne dediğimiz şey soyutlama.
Elbette.
Nesne dediğimiz şeyin bir biçimi var. Hmm. O zaman
bu bir nesne.
Nesne dediğimiz şey tek başına nesne dediğimiz zaman ama soyut bir şey söylemiş oluyoruz aslında.
Nesne evet. Kavram dediğimiz zaman. Şimdi gördüğünüz her şeyin nesne yüklemi var. Nesne, nesnenliği var değil mi? Yani evrende var olan özdeksel ve tinsel her şey bir nesne. Bir devlet bir nesne. Bir gezegen bir nesne. Bir atom bir nesne.
Aynı zamanda varlık.
Aynı zamanda varlık da. Aynı zamanda töz. Yani bir devlet töz olabilir. Niye? Çünkü bireyler geçiciyken, bir tane kurumlar ya da dışsal örgütler geçiciyken devlet kalıcı ve dayanıklı, sağlam olan.
Töz bağlı bir nesne.
Hepsi inek. Ama devlet töz.
Alacağız?
Onlarla ilgilenmiyoruz nesnede şu anda. Nesnenin, nesnede ilgilendiğimiz şey en yakın belirlenimler. Yani tasımdan nesneye geldiğimiz için ve tasım da aslında yargılardan oluştuğu ve yargılar da kavramlardan oluştuğu için yani evrensel, tikel ve tekil belirlenimleriyle kalıyoruz nesnede. Daha başka belirlenim yok geride. Yani bizi ilgilendiren. Nesnenin töz olması bizi bu aşamada ilgilendirmiyor. Monatlar, onlar nesneye en yakın kavramlar diyor şeyde, felsefe tarihinde.
Gene içerik yok değil mi?
Gene içerik yok. İçerik, yani içerik negatif olarak var diyebiliriz çünkü kavram belirlenimleri onda ortadan kaldırılmış olarak bulunuyor. Dolayısıyla nesne dolaysız. Dolaysız olması, ilişkisiz olması demek. Ve ama nesne aynı zamanda da şey, çok. Yani bir nesneler çokluğu var. Onu geçen hafta kendi için varlıktan açıkladık. Ama Ege'nin başka şeyi de var, sözleri de var. Yani nesnenin çokluğu konusunda. Nerede var? Yani o güzel bir açıklamaydı ama daha iyisi olmadığı için onunla yetinmek zorundayız. O kadar da mükemmel değil. Geçelim onu şimdi, sonra döneriz. Şimdi nesne. İlkin nesne. Nesnede mekanik bir. Şimdi tüm belirlilik dışsal diyor. 194 mi diyordu bunu ya? Nesne onda evet. 194'te şey diyor. Nesne onda kendini ortadan kaldıran ayrıma karşı ilgisizlik yoluyla dolaysız varlıktır. Yani bu benim az önce uzun uzun anlattığım şey. Onda kendini ortada kaldıran ayrıma karşı ilgisizlik yoluyla dolaysız varlık. Ayrıma ilgisiz. Kendi içinde bütünlüktür ve aynı zamanda bu özdeşlik salt kapıların kendinde var olan özdeşliği olduğu için o denli de dolaysız birliğe karşı, birliğine karşı ilgisizdir. Bunlar biraz daha açılması gereken anlatımlar.
Ya ilgisiz olduğu ne?
Kendi dolaysız birliğine karşı da ilgisizdir diyor. Yani Hegel şunu yapmaya çalışıyor. Bir nesne var, bir de nesneler çokluğu var. Nesneler ve nesneler çokluğu arasındaki köprüyü nasıl kurabiliriz? Ya da tekil bir nesne kavramından bir nesneler çokluğuna nasıl geçebiliriz? birden çoka geçişi daha önce incelemiştik. Yani o şeydi. Onun güzel bir mantıksal açıklaması var ve orada hiçbir problem kalmadı diye düşünüyoruz. Yani tekrar dönüp çözebiliriz onu eğer unuttuysak. Ama nesneden nesneler çokluğuna geçiş buradaki açıklaması şey değil. Çok kolay görünmüyor. Yani dolaysız birliğine karşı ilgisiz diyen yani çok da olabilir. Dolaysız birlik yerine çokluk da olabilir gibi bir şey taşıyor. Onu sonra çözmek üzere bırakalım ve şimdi nesnenin nesne üzerinde söyleyebileceğimiz şey özeksellik. Şimdi nesne var. Nesneler çokluğu var. Nesneler bir değiller. Yani monatlar değiller. Böyle birbirlerine karşı nicel bir ilişki içinde duran, dışsal bir ilişki içinde duran birler değiller. Monat bir demek. Ve birin birle ilişkisi dışsal bir ilişki. Yani birler çokluğu şeye götürüyor. Bizi nicelik kavramına götürüyordu. Süreklilik, süreksizlik, kontum kavramına geliyorduk. Yani nice kavramına geliyorduk. O nice kavramı belirli çoklukta, belirli miktarda birden oluşuyordu. Oradaki ilişkiler şeyden nesne, yani nesne monatlara benziyor. Şöyle.
Birin birle ilişkisi dışsal bir ilişki mi dediniz?
Öyle mecbur.
Ona nesnenin nesne ilişkisi dışsal. Birin birle ilişkisi de dışsal. Yani birin şu anlamda dışsal, kendi için varlık dediğin zaman Hegel onu bir olarak görüyor. Yani bu özel bir şey ve yardımcı olabilecek bir şey. Kendi için olmak demek, bir olmak demek. Yani şimdi...
Yani birin birle ilişkisini örnek verir misiniz?
Vereceğim. Bir dediğimiz zaman sayısal biri düşünmeyin. Yani nitelik, Aristoteles'ten bunu öğreniyoruz. Yani en azından ben onu orada gördüm. Bir niteliktir diyor Aristoteles. Yani çünkü sayı olması, nicelik ya da sayı olması için çok olması gerekir. Ama bir çokun tam karşıtı. Bir nedir? Yani biri varlıktan nasıl ayıracağız? Varlık da bir. Değil mi? Dolaysız oluyor. Ama varlıkta şey yok.
Kendi bir ilişki yok.
Sayısal bir durum yok ya da nicel bir...
Paradoks var mı burada?
Nitel,
efendim? Paradoks var mı burada?
Ne paradoksu?
Ya böyle çözülmeyecek paradoks.
Hayır, hayır. Paradoks, paradokslar çözülen şeyler. Yani ya Zenon'un paradoksu anlak için paradoks. Yani sonluğun ve sonsuzun ayrılması durumunda Zenon'un paradoksu çözülebilecek bir şey değil. Yani onlara tekrar dönüp şeyde Aristoteles çözüyor yani o paradoksların daha... Şimdi anlak çözemiyor, Kant çözemiyor. Kant'ta şeyler var, antinomi. Bozuk antinomiler var, çatışkı diyor Kant aynı paradokslara. Ve çözememelerin nedeni her ikisinin de doğru olması.
Bir yani bir hemen çoku anlıyor.
Tavşan yolu tamamlayamıyor diyor şeye göre, bölünmeye göre.
Aşile göre, bölünmeye göre.
Tavşan evet yetişemiyor kaplumbağaya. Çünkü tavşan her zaman yolun yarısını gitmek zorunda. Ve yarısını gide gide hiçbir zaman sonuna ulaşamıyor. Ama aynı zamanda da yetişiyor yani. Çünkü biliyoruz yetiştiğini.
Tabii.
Ve bu paradoks. Hem yetişemez hem yetişebilir diyoruz.
İşte bir deyince ne bu? Bir deyince hemen çoku anlıyoruz. Başka bir çaremiz yok. Mutlaka çoku anlamalıyız bir deyince.
Evet. Şimdi o çoku nasıl anlıyoruz işte? Yani o mantıksal çıkarsamayı birden yapmamız gerekiyor. Birin kendisinden o çoka geçişin o olanaklı olması gösterilir. Ya da mantıksal olarak onun açımlanması gerekir. Bir, kendi için varlık. Şimdi kendi için varlık demek, bu şey, biri düşündüğün zaman, Parmenides'in birini düşündüğün zaman aslında burada bir ilişkiden de söz edemezsin. Çünkü yalnızca bir var. Yani o bir ilişkisiz bir durum ve o ilişkisizlik içinde
varlık gibi
var. Varlık gibi. Varlıktan demezsin.
Uzan koyuyorsun onu. Uzan koyman bir ilgi.
Yani kendi için varlık kavramı ise varlık kavramından çok daha farklı. Yani kendi için varlık var. Für sich sein. Yani orada bir şey var. Sein'dan farklı bir eklenti var. Ya da bir ilişki kapsıyor. Kendi için olmak. Şimdi Hegel biri kendi için varlıktır dediği zaman bu problemi çözmüş oluyor. Yani bir gerçekten birse kendinde varlık ise bir, o zaman ilerleyemez.
Bir
eşittir bir kendi için varlık.
Kendinde varlık bir, yani şimdi bir eşittir bir kendi için varlık.
Güzel, çünkü orada ilişki var.
Tamam.
Yani ama bir de dersen, başka hiçbir şey demezsen.
Yani demek ki ben Fürzi zahinimse matematiksel bir terimi açıklayamam.
Hayır. Matematiksel düzlemde değiliz ki.
Hayır, yani örnek olarak, yani mesela bir eşittir bir kendi için varlık.
Özdeşlik de var. A değil, bir yerine A de.
Fark etmez, yani A eşittir A.
Evet.
Yani potansiyelini sergilemiş.
O da kendi için varlık.
Anladım ama yani Fürzi.
Çünkü ilişki var orada.
He? Fürzi insan değil.
Şimdi bir şey anzih olduğu zaman, kendinde olduğu zaman o şey başkasıyla ilişkiden soyutlanmış oluyor. Yani sein für anderes, başkası için olmak demek, başkasıyla ilişkide olmak demek. Yani biz siyahlık diyelim, beyazlık karşısında siyahlık olabilir ve belirlilik o ilişkiyi gerektiriyor. Yani belirlilik başkası için varlığı gerektiren bir şey. Çünkü arı aydınlık bir belirlilik değil. Ya da
arı karanlık, saf karanlık, belirlilik değil.
Yani bir olumsuzlama gerekiyor belirlilik için. Spinoza o yüzden tüm belirleme olumsuzlamadır diyor. Buraya kadar gel. Şimdi bir dediğimiz zaman olumsuzlama gitti. Çünkü başka hiçbir negatif terim yok ya da hiçbir başkası yok. Yalnızca bir var. Parmenides'in eleatiklerinin biri varlığı öyle bir şey. Spinoza'nın tözü öyle bir şey. Burada bir var. Şimdi adının töz olması ya da varlık olması önemli değil ama birden başka bir şey yok. Bu monizm. Yani onu düşünmek o kadar zor değil. Bu soyutlama. Yani,
insan hemen dolayı düşünüyor. Bir dediğiniz zaman dolayı, esrarı düşünüyor.
O zaman iki olur.
İşte ama esrarı düşünmeden biri nasıl koyarsınız?
Ona işte bir
varlığı da koyamazsınız.
Olumsuzlama olmayacak diyoruz. O zaman başkası için varlık. O zaman iki var. Ayrım var. Bitti. Özdeşlik bitti.
Bir kalktı ortadan.
Tabii. Bir yok artık. Çok var. Ve Zenon diyor ki hayır, çok yok. Bir var.
Pardon. Bundaki bir var derse kendinde bir de dolaysızlık var. Ama kendi için potansiyel sergilemiş oluyor yani.
İlişkili. Evet. Ama kendi için varlık o başkası için varlıktan ayrı olarak kendiyle ilişki içine giren varlık. Yani birin öyle bir karakteri var ki varlıktan ayrı olarak. Yani varlık ve bir ikisi de şey olarak düşünüldüğünde, kendi başına düşünüldüğünde aynı şey gibi görünüyor. O yüzden bir ya da varlık diyorlar şeyde, eleatikler, yani Xenophanes ilk eleatik ve o biri ileri sürüyor. Daha sonra Parmenides varlıktan söz ediyor. Bir de varlık da aynı. O belirlenimsizlik içinde aynı gibi görünüyor. Yani aralarında büyük bir fark yok. Şimdi varlıkta Zayn'da kendiyle ilişki yok. Başkasıyla da ilişki yok. Zayn öyle o kadar, nokta. Ama Fürzi Zayn dediğin zaman, kendi için varlık dediğin zaman ne oluyor? Bir ilişki var. Bu ilişki saçma görünüyor. Bir şey kendiyle ilişkili olabilir mi?
Bir için olmaklı.
Bir varlık değil, kendi için varlık. Eğer bir varlık olsaydı, ilişkisiz olduğu için çok olamayacaktı. Yani hiçbir şekilde. Ama bir kendi ile ilişkiye girerek kendini çoğaltabiliyor. Yani şimdi bu mantığı düşünmeye çalışın kendiniz için. Hiçbir betimleme tam gelmeyebilir yazılı ya da sözlü. Ama biri varlıktan ayıran şey, karakteristik. Orada birin kendiyle ilişki, kendi için varlık olması Hegel'in şeyinde, mantığında bu oldukça geçerli görünüyor. Yani yeterli şey olabilir, yani eksik gelebilir. Kapılarınızı açmayabilir. Açabilirdi ama yani bu...
Şimdi nesne bu konunun neresinde?
Nesne de bire benziyor. Manatlar
nesneler çokluğu da çoka benziyor, öyle mi?
Evet. Yani nesneler, çünkü evren bir nesne. Bir.
Tümü.
Tüm. Yani tüm dediğimiz zaman tüm diyelim, evrenlik demek istiyoruz ve tüm bir ama aynı zamanda da tüm çoku da kapsıyor. Yani orada da bir şey var, çokluk var. Kendi için varlık bir şeyin kendini kendine nesne yapması. Böyle bir şey var mı Hegel'in soyutlamasının dışında? Var. Öz bilinç.
Bilinci nesne olan bilinç.
Evet. Ve bu bizim hepimizin yaptığımız bir şey. Ben beni düşünebilirim. Yani kendi için varlığın ilk örnekleridir, ilk belirli örneği diyor şey, egodur ya da bilinçtir.
Bilinçin de özel şey.
Bilinç, bilincin nesnesi olarak alamaz mı? Öz bilinç dediğin şey nedir? Kendi için varlıktan başka hiçbir şey değil. Yani orada egonun ego ile ilişkisini görüyoruz ya da bilincin bilinçle ilişkisi. Yani şimdi senin bilincinle benim bilincim ilişki içinde, bunlar ayrı bilinçler ama ikisi de bilinç olduğu için orada şey de var, bir aynalık da var. Yani bütün insanlar o kategoriyi paylaşıyor, o yetiyi paylaşıyorlar ve herkes bir bilinç.
Ya da bilince nesne olan
her şey... Ben senin bilince nesne olarak alabilirim.
Bilince nesne olan her şey bilişsel, bilince ait, bilincin parçası.
Evet, bilinçlerin arasındaki fark.
Bilinçli olan şey, dolayısıyla bilişsel.
Bilinçler.
Doğru, yani...
Öz bilinçle bilinç arasındaki fark ne oluyor?
Ne oluyor? Bu söyle. Anlamda... Söyle. Öz bilinç, kendinin bilinci.
Öz bilinç, kendinin bilinci.
Birisi genel olarak.
Bilinç paylaşılan bilinç. Genelde bilinç.
Bilinç tekil diyelim.
Ha, bilinç tekil. Öz bilinç de
bir tekil. Gibi, yani bilinci bir gibi düşünebiliriz.
Öz bilinç de tekil.
Ama kendi kendisiyle ilişki içinde. Kendini biliyor. Kendini nesne alıyor. Yani bilinç önüne kendini koyuyor. Sen bilincini düşünüyorsun. Ve biliyorsun ya da
işte
yaşamımı sürdürürken bilincimi kullanıyorum.
Bu egzersiz fikri yaptırıyormuş.
Ama öz bilincim de kendimi biliyor.
Evet. Nasıldı?
Yani duvarı düşünen adam, duvarı düşünen adamı düşünen adam, duvarı düşünen adamı düşünen adamı düşünen adam,
Evet.
Falan gibi.
Duvarı düşünen
ayna görüntüsü gibi. Karşılıklı.
Duvarı düşündüğün zaman bilinç.
Bilinç.
Duvarı düşüneni düşünür.
Onu nesne aldım o zaman.
Evet, bir kere daha onu götürdüm.
Bir daha nesne
aldım. Evet.
Ahlak içinde aynı şeyleri söylemiştiniz daha önceki derslerde, ben hatırlıyorum. Ahlak içsel olup, isteç kendini nesne olarak alıp kendine bakıyor.
Yani şey demiştik, daha. Hak kategorisi, Hegel'in sisteminde soyut hak kategorisi var, ondan sonra ahlak geliyor, ondan sonra terallik geliyor. Şimdi soyut hak alanında isteç dolaysız. Kendi üzerine yansımıyor, kendi üzerine düşünmüyor, kendini nesne almıyor. Ama dünç aşaması istencin kendi kendine nesne alması anlamına geliyor. Yani kendini yargılıyor bir bakıma, önüne koyuyor ve doğru mu eğri mi diye, doğru muyum eğri miyim diye. Dünçün anlamı o. Yani dünç dediğimiz şey öz bilinç gibi. Çünkü dünç de kendini düşünüyorsun.
Peki Freud'la ölçüşüyor mu bunlar?
Yani dolayısız istençli düşünmüyorsun. Bu benim dediğin zaman orada şey var, düşüncesiz bir istenç var. Doğrudan doğruya mülk edinme. Bu benim olsun mu olmasın mı? Acaba bunu mülk edinmem, benim olması iyi midir, kötü müdür falan. Orada istencin kendi kendine nesne alması. Yani
ama bir yararlı bir nesne o zaman. Yani istifadeli bir nesne olmuş oluyor. Yani onun için, kendisi için faydalı mı değil mi diye düşünüyorsun.
Yani doğru. Ama şimdi ben senin nesneni alırsam ve onun üzerine düşünmezsem bu şey, duyumsuzluk anlamına gelir. Hı. Ama yaptım değil mi? Yani o istencimin kendisine, senin nesneni alma istencimi, mülk edinme, edinme istencimi yargılarsam o bir refleksiyon oluyor. Yani bir yansıma oluyor bir şey. Yani yine bilinç kendini nesne alıyor ama bu bilinç orada istenç kipinde.
Evet, kipi farklı.
İstenç, yani bilinç duygu olabilir. Şu an mutlu olabilirsin, acı çekiyor olabilirsin, haz duyuyor olabilirsin ya da başka, yani bunlar bilincinde olan, duygular bilinçte. Bilinç her kipe giriyor.
O da kiplerinden bir tanesi.
İstenç de bir, duyunç da bir. Yani o şeyler, bellek...
Mesela Chopin'ı arada bir şeye ağırlık veriyor. İsteme kipini
ağırlık.
Bir ağırlık. İstemez. O zaman kendi isim varlık, kendi kendine nesne almak. Bir ancak, şimdi bir eğer başka bir şey nesne alırsa, o zaman bir olamaz. Bir, çünkü nesne bir şey, nesne almak ya da kendi dışına bir şeyi koymak, kendini sınırlamak olur. Ayırmak olur. Sınır ve ayrım aynı. Eğer bir kendi kendisinden başka bir şey tarafından sınırlanırsa
bir olmaz.
Bir olmaz. Yani zaman, kendi kendisi tarafından sınırlanırsa aynı zamanda sınırlanmıyor olur.
Bir hiçbir şekilde kımıldamayan bir şey.
aynı zamanda da saltık olarak kımıldayıp çoğalan bir şey. Çünkü her bir kendini nesne alabilir. Yani daha böyle şematik olarak düşünün, bir kendini nesne alıyor. Onu almak zorunda. Yani bir kendiyle ilişki olmak, olmak zorunda. Pürsik sayın olmak zorunda. Şimdiden iki ettik. Her bir onu yapacak.
Çok olacak o zaman. Hepsi.
Hepsi. Yani aslında bir, bir birler çokluğundan başka bir şey değil. Ama hepsi bir olduğu için o çokluk aynı zamanda da bir. Hepsi bir.
Sorunu anlamakta, sorunu anlamakta.
Evet, yani burada çoku ve karşıtı bir şey, çoku ve biri bir arada düşünmemiz gerekiyor. Bu bu kaçınılmaz bir şey. Yani bu zor. Bunu yapmak için herhangi bir tasarım oyunu falan gerekmiyor. Yani birdir ve çoktur. Bunu şimdi bunu gördüğünüz Zenon bunu gördüğü zaman şaşırıyor. Birin aynı zamanda da çok olduğunu gördüğü zaman şaşırıyor. Onu reddetmiyor. Yani bölünebiliyor. Bir şeyin birin bölünmesi onun kendini kendinden itmesi anlamına
geliyor. Şey, bütün şey.
Biri aldınız. Parmenides'in birini. Bölünüyor mu? Bölünüyor. Bölünmesi kendi için varlık olması demek. Çünkü bölündüğü zaman kendiyle ilişkiye giriyor. O birler yine gibi bölünüyorlar. Yani bir aslında çok. Bölünebilirlik çoku inliyor. Ya da itme denen şey. Hegel ona itme diyor. Ve Zenon bunu da denemiyor. Çelişki var. Ve çelişkinin varlığını kabul edemeyeceği için çelişkili olan her şeyin gerçek olmadığı sonucunu çıkarıyor. Zenon'un bütün felsefesi bu kadar.
Çelişkili ise gerçek değildir.
Çelişkili ise görüngüdür. Gerçek değildir.
Çelişkili ise görüngüdür.
Evet.
Zenon.
Zenon. Çünkü onlar için şey değil. Yani bir var, varlık vardır, yokluk yoktur diyor Parmenides. Ama filler var, kelebekler uçuyor, balıklar yüzüyor ve her şeyi görüyorlar. Ne onlar peki? Yok değil, onlara hiçlik diyemezler, yok diyemezler. Devim var, yani devimin yokluğunu göstermeye çalışıyor. Şey, devimi çürütmeye çalışıyor daha doğrusu. Çürütüyor, çünkü devim çelişki içerir diyor. Yani devim bir şeyin bir yerde olması ve olmaması. Bir ok, havada gidiyor. Her an bulunduğu noktada, her moment bulunduğu noktada aynı zamanda da bulunmayan bir şey olması gerekir, devinmesi için. Doğru mu? Bir cisim bir yerde duruyorsa, bulunuyorsa o zaman devinemez. Bulunmuyorsa o da saçma bir şey, o da kabul edilemez. Yani hem bulunması hem bulunmaması gerekiyor. Öyleyse devin de çelişki içeriyor, öyleyse devin de bir şey demiyor, hiçlik demiyorlar, o çok o önemli. Yani doksa nefsinsi. Doksa yani devim devimden söz etmek, devimle ilgili her türlü diyelim şey düşünce aslında doksa. Yani sanı. Ve sanı şey değil. Yanlış değil.
Çünkü hayatın gerçeği sanı.
Sanı oluşun bilgisi.
Oluşun bilgisi.
Oluş geçici olan.
Süreç işte.
Sürecin bilgisi sürecin geçici bilgisi. Olan. Sürecin bilgisi doksa. Yani bu elatiklerin şeyi bu işte. Bilgelikleri bu. Ve Hegel ne olduğu gibi kabul ediyor. Hiç şey yapmıyor, tartışmıyor. Orada sadece düşünce şeyde duruyor. Çelişkiyi görüp ondan korkuyor.
Sürecin temelini oluşturan şey işte. Süreci, doksa evet. Sürecin temelini oluşturuyor.
Evet. Yani devrim, devrimin gerçeği o çelişkiyi kapsıyor olması. Çelişki olmadığı zaman devrim olmayacak. Yani devrimin varlığı çelişkiye bağlı. Eliatikler çelişkiyi gördükleri için devrime yok diyorlar. Ya da görünmü diyorlar. Yani gerçekliğini kabul etmiyorlar. Görünge olan da olmayan, evet.
O zaman yani Hegel bunun %100
yani. Ondan oluyor. Ya Parmenides çok önemli bir düşünür ve Heidegger de Parmenides'le epey uğraşıyor. Çünkü ve yani Hegel'in anladığı tarzda anlamıyor şeyi Parmenides'i. Ya Parmenides şimdi benim söylediğimden şey çıkıyor. Bunlar görüngeyi gerçek olarak kabul etmiyorlar. Yani görüngünün dışında bir varlığı kabul ediyorlar.
Heidegger
görüngüyü gerçek olarak kabul ediyor.
Onu söyleyecektim. Yani fenomenolojinin temeli o değil evet. Mi? Görüngünün gerçekliği.
O yüzden Heidegger orada yanlış çözümleme yapıyor. Yani Parmenides'i anlamıyor. Heidegger şöyle bir şey diyor. Platon şey yaptı diyor, felsefeyi kapattı diyor. Yani varlık üzerine düşünceyi Platon kapattı artık diyor. Platon'a geleceğe kadar Sokratikler onlar iyidiler. Parmenides'te falan. Ama şey yapıyor. Yani onları çeviriyor. Kendi etimolojik şeyleriyle, aygıtlarıyla kendine göre onları başkalaştırıyor. Ve göz göre göre hile yapıyor. Yani onu ben yazdım şeyde. Bana sayfada var. Yani Parmenides'in nasıl şey yapıyor. O Parmenides'in nasıl oynuyor. Onun o yapılması gereken bir şey. Yani
Parmenides'in Aletheia'ya göre yani Aletheia'yla alıyor. Parmenides'in bütün felsefesini oynuyor mu?
Oynuyor. Yani onu şu an şeylerini hatırlayamıyorum.
Ben Parmenides kitabını baştan sona yani neredeyse ezbere biliyorum. Tamam. Yani esas olarak
Benim Heidegger'in arkasına, çevresinin arkasına yazdığım açıklamalar var. Orada Parmenides'le ilgili bir yarım sayfa kadar şey var. Yani Heidegger'in orada ne yaptığını gösterdim ve oradan onu şey yapalım, tekrar inceleyelim. Yani zamanımız olursa. Çünkü yani orada Parmenides'in sözcükleri üzerinde şey yapıyor, işlem yapıyor. Yani yapmaması gereken bir yorum yapıyor ve uyduruyor kendi şeyini, tablosunu. Yani Heidegger Parmenides'in ya da Herakleitos'un Sokratikleri genel olarak orada felsefi değer taşıyan her şeyi daha sonraki klasik felsefecilerde var. Yani şu ya da bu şekilde kapsanıyor. Platon'da da kapsanıyor. Hegel'de de kapsanıyor. Ama Heidegger Sokratikleri şey yapıyor. Platon'dan ayırıyor. Oraya kadar iyiydi diyor her şey. Güzel gidiyordu ama Platon bozdu diyor şeyi.
İdeallardan dolayı mı?
Varlığı kapattı diyor. Evet. Yani artık orada onun etimolojik açıklamaları yani Heidegger üzerine bir şey yapacağız. Çalışmayı Şubat ayında falan. Fenomenoloji şey yani o zaman.
Yani bazı
bir
şey
yapsın. Bir seans da ölmez. Evet. Heidegger üzerine bir çalışma yapmakta
bayılır. Bir pause yapayım da.